Arapların gözüyle Haçlı seferleri. Amin Maluf.
Ayrım 27.
Nitekim geri alma harekatı başka yerlerde tatlılık içinde gerçekleşmektedir. Selahaddin Akkâ'da kısa bir süre kaldıktan sonra kuzeye yönelmiştir. Sur'un önünden geçmiş ama bu kentin güçlü surları önünde duraklamamaya karar vererek sahil boyunca muzaffer bir yürüyüş başlatmıştır. Sayda 77 yıllık bir işgalden sonra 29 Temmuz'da tek bir ok bile atılmadan teslim olmuştur. Onun arkasından birkaç gün arayla Beyrut ve Cebali yani Biblos veya Cibele gelmişlerdir. Müslüman birlikleri artık Trablus Şam kontluğunun hemen yakınlarındadırlar. Ama artık bu taraftan kaygılanacak bir şey olmadığını düşünen Selahaddin güneye geri dönerek yeniden Sur'un önünde duraklamış ve burayı kuşatıp kuşatmaması gerektiğini düşünmüştür. Bahaettin bu konuda şöyle yazmaktadır. Sultan bir süre tereddüt ettikten sonra bundan vazgeçti. Birlikleri hemen hemen her yere dağılmıştı. Adamları bu çok uzun seferden yorgun düşmüşlerdi. Ve sur fazlasıyla iyi savunulmaktaydı. Çünkü sahildeki bütün Frankler şimdi burada toplanmışlardı. Sultan bu durumda alınması daha kolay olan Askalan'a saldırdı. Sayfa 255. Bir gün gelecek ve Selahaddin bu kararı verdiğine acı acı pişman olacaktır. Fakat o an için muzaffer yürüyüş sürmektedir. Askalan 4 Eylül'de teslim olmuş, sonra Templiyelere ait olan Gazze'nin sırası gelmiştir. Selahaddin aynı zamanda ordusundan bazı emirleri Kudüs bölgesine yollamış, onlar da aralarında Beyt Lahim'in veya Betlehem'in de bulunduğu birçok yerleşim yerini ele geçirmişlerdir. Sultanın artık tek bir isteği vardır, muzaffer seferini ve kariyerini kutsal kente alarak taçlandırmak. Acaba bu kutsal yere Halife Ömer gibi tahribata ve kan dökülmesine yol açmadan girebilecek midir? Kudüs halkına bir mektup gönderir ve onları kentin geleceği konusunda görüşmeye davet eder. Kentin ileri gelenlerinden oluşan bir heyet onunla Askalan'da görüşür. Galib'in önerisi makuldür. Kent ona çarpışmadan verilirse, isteyen kent sakinleri bütün mallarıyla birlikte gidecek, Hristiyanların kutsal mekanlarına saygı gösterilecek ve gelecekte buraya hac ziyaretine bulunmak isteyen Hristiyanlar rahatsız edilmeyeceklerdir. Fakat Frankler sultanı çok şaşırtan bir şekilde aynı güçlü oldukları zamandaki kadar küstahça cevap vermişlerdir. Kudüs'ü İsa'nın öldüğü kenti teslim etmek. Bu söz konusu bile olamaz. Kent onlarındır ve burayı sonuna kadar savunacaklardır. Bunun üzerine Kudüs'ü artık yalnızca kılıçla alacağına yemin eden Selahaddin, Suriye'nin dört bir yanına dağılmış olan birliklerine kutsal kentin etrafında toplanmalarını emreder. Bütün emirler koşar. Hangi Müslüman kıyamet gününde yaratıcısına Kudüs için çarpıştım veya daha da iyisi Kudüs için şehit düştüm diyebilmeyi istemez ki? Bir müneccimin bir gün eğer kutsal kente girerse bir gözünü kaybedeceğini söylediği Selahaddin ona şu cevabı vermiştir. Orayı ele geçirmek için iki gözümü birden kaybetmeye hazırım. Kuşatma altındaki kentte savunmayı Ramallah'ın efendisi Balian Deybel'in yürütmektedir. İbn el-Esir'e göre bu kişi Franklerde aşağı yukarı kral mertebesinde olan bir senyördü. Haddinden bozgundan biraz önce ayrılabilmiş ve Sur'a sığınmıştı. Karısı Kudüs'te olduğunda yaz boyunca Selahaddin'den onu almaya gitmek için izin kopartmaya uğraşmış, silah taşımayacağına ve kutsal kentte bir gece bile kalmayacağına söz vermişti. Kente gelince ona gene de kalması için yalvarılmıştı. Çünkü ondan başka hiç kimse direnmeyi yönetecek kadar otoriteye sahip değildi. Fakat şerefli bir adam olan Balian, Kudüs'ü ve halkını sultana verdiği söze ihanet etmeden savunamayacağı için ne yapması gerektiğini doğrudan doğruya Selahaddin'e sormuş ve yüce ruhlu sultan da onu sözünden kurtarmıştı. Eğer ödevi kutsal kentte kalmasını ve silah taşımasını gerektiriyorsa bunları yapsın. Ve Balian, Kudüs savunmasını örgütlemekle fazlasıyla meşgul olduğundan artık karısını güvenli bir yere götürmesi olanaksızdı. Sultan ona karısını Sur'a yollaması için bir refakat birliği vermiştir. Selahaddin en korkunç düşmanı bile olsa şerefli bir insandan hiçbir şey esirgemezdi. Bu örnekle tehlikenin çok küçük olduğu da doğrudur. Balya'nın cesaretine rağmen Müslüman ordusunu kaygılandırması olanaksızdır. Surları güçlü ve Frank halk başkentine derinlemesine bağlıysa da savunucuların mevcutları bir avuç şövalye ve hiçbir askeri deneyimi olmayan birkaç yüz burjuva ile sınırlıdır. Öte yandan kentte yaşayan Ortodoks ve Yakubi gibi Doğu Hristiyanları, başta Latin din adamları tarafından sürekli alay alınan ruhbanları olmak üzere Selahaddin'den yanadırlar. Sultanın başlıca danışmanlarından biri Yusuf, yani Joseph veya Yusuf, Batti adında Ortodoks bir papazdır. Frankler ve Doğu Hristiyan cemaatleriyle temasları o kurmaktadır. Ortodoks ruhban kuşatmadan kısa bir süre önce Batit'e, eğer Batılılar çok uzun süre inat ederlerse kentin kapılarını açmaya söz vermişlerdir. Nitekim Franklerin direnmesi cesurca ama kısa ve gerçekçi olacaktır. Kudüs kuşatması 20 Eylül'de başlamıştır. Kampını Zeytun yani Zeytin Dağı'na kurmuş olan Selahaddin, 6 gün sonra birliklerinden nihai saldırıya geçmek üzere baskıyı arttırmalarını istemiştir. Kazmacılar 29 Eylül'de Batılıların 1094 Temmuz'unda deldikleri yere çok yakın bir bölgede bir delik açmaya başlamışlardır. Çarpışmayı sürdürmenin yararsız olduğunu gören Balyan, bir geçiş belgesi istemiş ve sultanın huzuruna çıkmıştır. Selahaddin anlaşmaya yanaşmayan bir havada gözükmüştür. Çarpışmadan çok önce kent halkına en uygun teslim koşullarını önermemiş midir? Artık pazarlık zamanı geçmiştir. Çünkü Franklerin yaptığı gibi kenti kılıçla alacağına yemin etmiştir. Yeminini bozması için tek yol Kudüs'ün kapılarını ona açması ve koşulsuz teslim olmasıdır. İbn el-Esir şöyle aktarmaktadır. Balyan halkın hayatının bağışlanacağı sözünü almak için ısrar eder ama Selahaddin hiçbir şeye söz vermez. Kalbini yumuşatmaya çalışır ama boşuna. Bunun üzerine ona şu sözlerle hitap eder. Ey sultan, bil ki bu kentte sayısını yalnız Allah'ın bildiği kadar çok insan var. Çarpışmayı sürdürmekte tereddüt ediyorlar. Çünkü birçok başka kentte yaptığın gibi hayatlarını bağışlayacağını umuyorlar. Çünkü hayatı seviyor ve ölümden nefret ediyorlar. Ama eğer ölümün kaçınılmaz olduğunu görürsek Allah bilir ya, çocuklarımızı ve karılarımızı öldüreceğiz. Sahip olduğumuz her şeyi yakacağız. Size ganimet olarak tek bir dinar, tek bir dirhem, esir edecek tek bir erkek, tek bir kadın bile bırakmayacağız. Sonra kutsal kayayı, El-Aksa Camii'ni ve birçok yeri tahrip edeceğiz. Elimizde tuttuğumuz 5000 Müslüman esiri öldüreceğiz. Sonra binek atlarımızı ve bütün hayvanları yok edeceğiz. Sonunda dışarı çıkacağız ve sizinle bir ölüm kalım savaşında olduğu gibi çarpışacağız. İçimizden hiçbiri sizden birçoğunu öldürmeden ölmeyecek. Tehditlerden etkilenmeyen Selahaddin muhatabının coşkusundan duygulanır. Çok kolay yumuşadığını göstermemek için danışmanlarına döner ve onlara İslamiyet'in kutsal yerlerinin tahrip edilmesini önlemek için kenti kılıçla alma yeminini bozup bozamayacağını sorar. Cevapları olumlu olur ama efendilerinin iflah olmaz cömertliğini bildiklerinden Franklerin gitmelerine izin vermeden önce onlardan mali bir tazminat alması konusunda ısrar ederler. Çünkü sürmekte olan uzun sefer devlet hazinesini tamamen boşaltmıştır. Danışmanlar kâfirlerin aslında esir olduklarını, kurtulmak için her birinin fidye ödemesi gerektiğini söylerler. Erkekler için onar, kadınlar için beşer ve çocuklar için birer dinar. Balyan ilke olarak kabul eder ama bu tutarı ödeyemeyecek fakirlerin savunmasına girişir. Bunlardan 7000 tanesini 30000 dinar karşılığında serbest bırakmak mümkün değil midir? Hazinedarların öfkesine rağmen bu istek de kabul edilir. Tatmin olan Balyan adamlarına silah bırakmalarını emreder. Ve 2 Ekim 1187'de Hicret'in 583. yılının 27 Recep'inde tam da Müslümanların peygamberin Kudüs'ten göklere yükselmesini kutladıkları günde Selahaddin kutsal kente girer. Emirler ve askerler kesin emir almışlardır. Frank olsun, doğulu olsun hiçbir Hristiyan rahatsız edilmeyecektir. Böylece ne katliam ne de yağma olmuştur. Birkaç fanatik Franklerin aşırı hareketlerine misilleme olarak kutsal kabir kilisesinin yıkılmasını istemiş ama Selahaddin onları hizaya getirmiştir. Bunun tamamen tersine kutsal yerlerin korunmasını arttırmış ve Franklerin bile istedikleri zaman hacca gelebileceklerini duyurmuştur. Kayanın kubbesinin üzerindeki Frank haçı tabii ki indirilmiş ve kiliseye çevrilmiş olan El-Aksa, duvarları gül suyuyla yıkandıktan sonra tekrar Müslüman tapınağı olmuştur. Selahaddin çevresinde çok sayıda arkadaşıyla bir tapınaktan diğerine gidip ağlar, dua eder ve yere kapanırken Franklerin çoğu kentte kalmıştır. Zenginler Sur kentine gitmeden önce evlerini, ticarethanelerini veya mobilyalarını satmakla uğraşmaktadırlar. Alıcılar da genellikle orada kalacak olan Ortodoks veya Yakubi Hristiyanlar olmaktadır. Diğer mallar daha sonra Selahaddin'in kutsal kente yerleştireceği Yahudi ailelerine satılacaktır. Balyan ise en fakirlerin fidyesi olan parayı toplamaya uğraşmaktadır. Bu fidye tek başına ağır değildir. Prenslerinki genelde 10 binlerce dinara, hatta 100 bin dinar ve daha fazlasına ulaşmaktadır. Ama fakirler için aile başına 20 dinar, 1 veya 2 yıllık gelir anlamına gelmektedir. Binlerce talihsiz kent kapılarında toplanarak birkaç kuruş için dilenmektedir. Ağabeyinden daha az duyarlı olmayan El-Adil, Selahaddin'den 1000 tane fakir esirin fidyesiz salınmasını ister. Bunu öğrenen Frank Patrick aynı şeyi 700 tanesi, Balyan'da 500 tanesi için talep ederler. Sonra sultan kendi kararıyla bütün yaşlıların hiçbir şey ödemeden gidebileceklerini ve hapsedilmiş aile babalarının hepsinin serbest bırakıldığını bildirir. Frank dul kadın ve yetimlere gelince onları fidyeden bağışlamakla kalmaz, bir de gitmeden önce onlara armağan verir. Selahaddin'in hazinedarları umutsuzluk içindedirler. Eğer fakirler karşılıksız salınıyorsa, o halde hiç değilse zenginlerin fidyesi yükseltilsin. Bu kendilerini devlete adamış görevlilerin öfkesi, Kudüs Patriği'nin peşinde altın, halı ve her türden çok değerli eşyayla dolu çok sayıda araba olduğu halde kentten çıktığını gördüklerinde zirveye çıkar. İmadettin el-Hisfahani bizzat anlattığı gibi bu durum karşısında apışıp kalmıştır. Sultana şöyle dedim, bu patrik en azından 200 bin dinar edecek bir servet taşıyor. Onların mallarını götürmelerine izin verdik ama kilise ve manastırların hazinelerini değil, buna izin vermemek lazım. Ama Selahaddin şöyle cevap verdi, İmzaladığımız anlaşmalara harfiyen uymalıyız. Böylece hiç kimse inananları anlaşmalara ihanetle suçlayamaz. Bunun tamamen tersine Hristiyanlar her yerde bizim iyiliklerimizi anlatacaklardır. Nitekim patrik herkes gibi 10 dinar ödeyecek ve hatta sura rahatsız edilmeden ulaşması için bir de refakatçi birlik verilecektir. Selahaddin Kudüs'ü altın yığmak veya intikam almak için fethetmemiştir. Kendi açıklamasına göre esas olarak Allah'ına ve imanına karşı ödevini yerine getirmeye uğraşmıştır. Zaferi kutsal kenti istilacıların boyunduruğundan kurtarmasında ve bunu kan dökmeden, tahribat olmadan, kinsiz bir şekilde başarmasındadır. Mutluluğu o olmasaydı hiçbir Müslümanın ibadet edemeyeceği bu yerlerde namaz kılabilmiş olmasıdır. Zaferden bir hafta sonra 9 Ekim Cuma günü El-Aksa Camii'nde resmi bir tören düzenlenmiştir. Bu unutulmayacak olay için çok sayıda din adamı vaazı kimin vereceği konusunda mücadele etmiştir. Sonunda bu şeref Ebu Sa'd el-Haravi'nin halefi Şam kadısı Muhiddin İbn el-Zekiye Sultan tarafından verilmiş, o da değerli bir siyah hilatle minbere çıkmıştır. Sesi açık ve gürdür ama hafif bir titreme heyecanlı olduğunu belli etmektedir. İslam'a bu zaferi veren ve onu bir yüzyıllık bir yoldan çıkıştan sonra hak yoluna döndüren Tanrı'ya hamdolsun. Fethi gerçekleştirmek için seçtiği bu orduya şan olsun. Ve bu ulusa alay edilen saygınlığını geri veren Eyüp oğlu Selahaddin Yusuf, Tanrı'nın selamı senin üzerine olsun.
Ayrım sonu.